Ayrım 33.
Sayfa 319. 14. Louis çok gururlu ve kendine güvenen bir insandı. Falan falan sevgilileri, filan filan bakanları vardı ve Fransa'yı çok kötü yönetiyordu. Louis'nin mirasçıları da zayıf istençli insanlardı ve onlar da Fransa'yı kötü yönettiler. Onların da falan falan sevgilileri vardı. Ayrıca kimi insanlar o zamanlarda kitap yazıyorlardı. 18. yüzyılın sonunda Paris'te 20 değin insan toplandı. Bunlar bütün insanların eşit ve özgür olduklarını ileri sürüyorlardı. Bu yüzden bütün Fransa'da insanlar birbirlerini kesmeye ve boğazlamaya başladılar. Bu insanlar kralı ve daha birçok insanı öldürdüler. Aynı çağda Fransa'da bir dahi yaşıyordu. Bu Napolyon'du. O herkesi yeniyor, yani ötekilerden daha çok insanı öldürüyordu. Çünkü büyük bir dehaydı. Bilinmeyen bir nedenle Afrikalıları öldürmeye gitmişti bu dahi. Onları o deyin güzel öldürdü, kendisi de o deyin kurnaz ve akıllıydı ki Fransa'ya gelir gelmez herkesin kendisine boyun eğmesini buyurdu. Herkes de boyun eğdi. Sonra imparator olunca gene oralardaki halkı da öldürmek için İtalya, Avusturya ve Prusya üzerine atıldı. Oralarda da çok insan öldürdü. Rusya'ya gelince orada Çar Alexander vardı. Alexander, Avrupa'da bozulan düzeni yeniden kurmaya karar vermişti. Bu yüzden Napolyon'la savaşa girişti. Ama 1807 yılında onunla dost oldu birden. 1811'de ise gene darıldı. Sonra ikisi de halkın büyük kısmını öldürmeye başladılar. Napolyon, Rusya'ya 600 bin kişiyle gelerek Moskova'yı ele geçirdi. Sonra birden nedense Moskova'dan kaçtı. O zaman Çar Alexander, Stein'in ve başkalarının öğütlerine uyarak huzuru bozan bu odama karşı bir gönüllü ordusu toplamak için Avrupa'yı birleştirdi. Napolyon'un bütün bağlaşıkları ona birden düşman kesildi. Bu gönüllü ordusu yeni güçler toplayan Napolyon'a karşı devinime geçti. Bağlaşıklar Napolyon'u yendiler, Paris'e girdiler. Napolyon'u tahtından vazgeçmeye zorladılar. Sonra da imparator sahanını geri almadan, üstelik her türlü saygı gösterileriyle onu Elbe adasına sürdüler. Oysa onu daha 5 yıl önce yasa dışına çıkmış bir haydut saymışlardı. 1 yıl sonra da aynı biçimde düşüneceklerdi. Tahttaysa o güne değin hem Fransızların hem de bağlaşıkların yalnız alay ettikleri 18. Louis çıktı ve hükümdarlık etmeye başladı. Napolyonsa tahtından eski hassa alayının karşısında gözyaşları dökerek vazgeçmiş, sürgüne gitmişti. Sonra diplomatlar ile devlet adamları, özellikle herkesten önce davranıp belirli bir koltuğa geçen ve bu sayede Fransa'nın sınırlarını genişleten Talleyrand, Viyana'da kendi aralarında konuşmalar yapıyor, bu konuşmalarıyla halkları mutlu ya da mutsuz kılıyorlardı. Diplomatlar ile hükümdarlar az kalsın birdenbire darılıyorlardı. Neredeyse ordularına birbirlerini öldürmeleri için komut vereceklerdi. Ama bu sırada Napolyon yalnızca bir birlikle Fransa'ya girdi. Ondan nefret eden Fransızlar hemen boyun eğdiler. Ama bağlaşıkları olan hükümdarlar bunu yaptıkları için öfkeye kapıldılar ve gene Fransızlara savaş açtılar. Böylece dahi Napolyon'u yendiler ve onu St. Helen adasına sürgün ve haydutluğunu açıkladılar. Sürgün edilen bu adam orada, yakınlarında ve çok sevdiği Fransa'dan ayrı düşmüş olarak, kayalıkların arasında yavaş yavaş yaşama gözlerini yummadan önce, sonraki kuşaklara kalacak yüce davranışlarını anlatan anılarını yazıyordu. Avrupa'ya gelince, orada artık karşı devrim olmuş ve bütün hükümdarlar gene kendi halklarını ezmeye başlamıştı. Bunun tarihsel olayların bir karikatürü ya da onlarla bir alay olduğunu düşünmek yanlış olur. Tersine kendi anılarını yazanlardan başlayarak ayrı ayrı devletlerin tarihlerini, dahası genel tarihi ve yeni çeşit bir tarih olan uygarlık tarihinin o bölümlerini yazanlara değin, bütün tarihçilerin bu sorulara hiç de yanıt vermeyen, birbirine karşıt açıklamalarının en yumuşak bir anlatımıdır bu. Bu yanıtların tuhaflığı ve gülünçlüğü, yani tarihin aslında hiç kimsenin sormadığı sorulara karşılık vermeye çalışmasından ileri geliyor. Tıpkı sağır bir insan gibi. Eğer tarihin amacı insanlığın ve bütün halkların yüzyıllar boyunca sürüp giden devinimlerini anlatmaksa, O zaman halkları devinime geçiren güç nedir sorusuna bir yanıt vermelidir. Bu yapılmazsa geriye kalan hiçbir şey anlaşılamaz. Bu soruya uzun uzun düşünceler yürüterek yanıt verirken ya Napolyon'un büyük bir dahi ya da 14. Louis'nin çok gururlu bir kişi olduğunu ya da filan yazarların filan kitapları yazdığını ileri sürüyor yeni tarih. Bütün bunlar doğru olabilir. Bütün insanlık bunları kabul etmeye hazırdır. Ama sorduğu şey bu değildir. Gücünü yalnız kendinden alan, hiçbir zaman değişmeden hep aynı kalan ve Napolyonlar, Louis'ler, yazarlar aracılığıyla halkları yöneten Tanrı istencini kabul etmiş olsaydık eğer, bütün bunlar ilgi çekici olabilirdi. Ama biz bu istenci kabul etmiyoruz. Napolyonlar, Louis'ler ve yazarlardan söz etmeden önce bu kişiler ile halkların eylemleri arasındaki ilişkiyi göstermek zorunlu oluyor bu yüzden. Tanrı istencinin yerini bir başka güç almışsa bu yeni gücün ne olduğunu açıklamak gerekir. Tarihin bütün anlamı bu güçtedir çünkü. Tarih o gücün herkesçe kendiliğinden anlaşıldığını, herkesçe bilindiğini kabul ediyormuş gibi bir tutum içindedir. Oysa bu yeni gücün herkesçe bilindiğini kabul etmek için duyulan bütün isteğe karşın ayrı ayrı birçok tarih kitabı okuyan bir kişi elinde olmayarak tarihçilerin ayrı biçimlerde anladıkları bu yeni gücün herkesçe bilinip bilinmediğinden kuşku duymaya başlar. Nedir halkları yöneten güç? Biyografiler yazan özel tarihçilerle ayrı ayrı halkların tarihini yazanlar kahramanca ve hükümdarlara özgü bir güç biçiminde anlarlar bu gücü. İleri sürdüklerine göre olaylar yalnız Napolyonların, Aleksandrların, daha doğrusu özel bir bölümü ele alan tarihçinin anlattığı kişilerin istençleriyle ortaya çıkar. Bu tarihçilerin olayları yaratan gücün ne olduğu konusundaki soruya verdikleri yanıt doyurucudur. Ama her olayı bir tek tarihçi anlattıkça, ayrı ayrı halklardan ayrı görüşlere sahip tarihçiler aynı olayı anlatmaya kalkışınca, bu soruya verdikleri yanıt hemen anlamını yitirir. Çünkü her birinin bu gücün ne olduğu konusundaki anlayışları yalnız değişik olmakla kalmaz, çoğu zaman birbirine kökten karşıttır. Tarihçilerden biri olayın Napolyon'un istenciyle, ikincisi Aleksandr'ın istenciyle, üçüncüsü herhangi başka üçüncü kişinin istenciyle ortaya çıktığını ileri sürer. Daha başka tarihçiler aynı kişiyi ele alsalar bile istencinin gücünü nereden aldığı konusunda birbiriyle çelişkiye düşerler. Bonaparte tutan Thiers diyor ki, Napolyon'un gücü iyilik etmesinde dehasındadır. Cumhuriyetçi olan Lanfray ise Napolyon'un bu gücünün sahteciliğe ve halkı aldatmasına dayandığını söyler. Böylece aynı ulustan olan tarihçiler bile birbirlerinin görüşlerine karşı çıkarak bu davranışlarıyla olayları ortaya çıkaran güç kavramını yok ediyor ve tarihin özüyle ilgili hiçbir soruya yanıt veremez duruma düşüyorlar. Tarihsel olayları genel olarak ele alan ve bütün halkla ilgilenen tarihçiler, yalnız özel olayları ele alan tarihçilerin görüşlerinde yanıldıklarını kabul ediyor gibiydiler. Söz konusu güç, kahramanlara ve hükümdarlara özgü bir güç değildir. Ayrı ayrı yönlere çevrilmiş birçok güçlerin içinde birleştiği bir sonuçtur onlara göre. Savaşı ya da bir halkın boyun eğdirilmesini anlatan, yani olayları genel olarak ele alan bir tarihçi, olayların nedenini bir tek kişinin istencinde görmez. Olayla ilişkili birçok kişinin birbirlerine etkilerini de görür. Bu görüşe göre tarihsel kişilerin istenci birçok güçlerin bir sonucudur. Bu bakımdan olayları kendi kendine ortaya çıkaran bir güç olarak kabul edilemez gibi görünür. Oysa olayları genel olarak ele alan bu tarihçiler çoğu zaman istenci gene kendi kendine olaylar ortaya çıkaran bir etken, yani o olaylara bir neden olarak kullanırlar. İleri sürdüklerine göre tarihsel bir kişi kendi çağının bir yaratığıdır ve istenci yalnız ayrı ayrı güçlerin bir eseridir. Böyle olunca da tarihsel kişinin istenci olayları ortaya çıkaran bir güç oluyor. Örneğin Gervinus, Schlosser ve başkaları Napolyon'u kimi vakit devrimin doğurduğu bir tip, kimi vakit 1789 yılında ortaya atılan düşüncelerin doğurduğu bir tarihsel kişi kabul ediyor, kimi vakit 1812 seferinin ve hoşlarına gitmeyen başka olayların yalnız Napolyon'un istencinin yanlış bir yöne doğru çevrilmesinden ileri geldiğini ve 1789'da ortaya atılan düşüncelerin gelişmesine Napolyon'un keyfi davranışlarının engel olduğunu ileri sürüyorlar. Napolyon'u iktidara getiren, devrimde ileri sürülen düşüncelerle genel olarak halkın bulunduğu ruhsal ortamdır. Napolyon ise devrim düşüncelerini de, genel olarak halkın eğilimini de kendi istenciyle ezmiştir onlara göre. Burada göze çarpan aykırılık yalnız bir rastlantı sonucu değildir. Bu karşıtlığa yalnız tarihçilerin yazdıklarında rastlanmıyor. Olayları genel olarak ele alan bu tarihçilerin tanımlamaları zaten birbirini izleyen bu tür aykırılıklar, karşıtlıklar dizisinden başka bir şey değildir. Bu karşıtlık tarihçilerin olayları çözümlemeye giriştikten sonra ilerleyecek yerde yarı yolda durmalarından ileri geliyor. Sonuca eşit ve sonuçla aynı etkiyi yapacak güçlerin bulunabilmesi için ortaya çıkaran yani yaratan güçlerin toplamının bu güçlerin ortaya çıkardıkları şeylerin toplamına eşit olması gerekir. Oysa olayları genel olarak ele alan tarihçiler bu koşula hiçbir zaman uymazlar. Bu yüzden aynı etkiyi yapabilecek bir gücü anlatabilmek için zorunlu olarak olayı ortaya çıkaran güçler arasında eksik olanların yerine bir de anlatılması, belirtilmesi olanaksız ama sonuca etkili bir başka güç daha kabul etmek zorunda kalırlar. Özel bir dönemi ele alan tarihçi 1813 seferini ya da Bourbonların yeniden tahta geçmesini anlatırken olayların doğrudan doğruya Alexander'ın istencinden ileri geldiğini söylerler. Olayları genel olarak ele alan tarihçi ise, örneğin Gervinus, bunları özel bir açıdan ele alan tarihçiye karşı çıkarak, 1812 seferi ile Bourbonların yeniden tahta geçmesini, Alexander'ın istencinden başka, Stein'in, Metternich'in, Bayan de Stael'in, Talleyrand'ın, Fichte'nin, Chateaubriand'ın ve onlar gibi ünlü kişilerin eylemlerinin bir sonucu olarak gösterir. Bellidir ki tarihçi, Alexander'ın gücünü ayrı ayrı parçalara bölmüştür. Talleyrand, Chateaubriand ve benzerleri gibi. Oysa olayları ortaya çıkaran bu ayrı ayrı parçalar ile Chateaubriand, Talleyrand, Bayan de Stael'in ve diğerlerinin birbirlerine olan etkisinin toplamının sonuçla aynı derecede olması gerekir. Oysa yukarıda adları sayılan güçlerin milyonlarca Fransızın Bourbonlara boyun eğmesiyle eşit olmadığı apaçık görülüyor. Chateaubriand'ın, Bayan de Stael'in ve başkalarının birbirlerine falan filan sözleri söylemelerinden ancak kendi aralarındaki ilişkiler ortaya çıkar. Milyonlarca insanın boyun eğişi çıkmaz. Bu yüzden aralarındaki bu ilişkilerden bir sonuç çıkarıldığını, yani bir ağa eşit olan ayrı ayrı parçalardan nasıl olup da binlerce ağa eşit bir sonucun çıkarıldığını anlatabilmek için, tarihçi zorunlu olarak gene yatsıdığı iktidar gücünü kabul etmek ve onu birçok gücün bir sonucu olarak ortaya koymak zorundadır. Yani sonuca etkisi olan açıklanmamış bir gücün varlığını kabul etmek zorunluluğundadır. Aynı şeyi tarihi genel olarak ele alanlar da yapıyorlar. Bu yüzden de yalnız tarihin özel bölümlerini ele alan başka tarihçilerle değil, kendi kendileriyle de çelişkiye düşerler. Köylüler yağmur mu rüzgar mı istediklerine bakarak ve yağmurun nedenleri konusunda açık bir bilgiye sahip olmadan rüzgar bulutları dağıttı ya da rüzgar bulutları getirdi derler. Tarih genel olarak ele alan tarihçiler de onlar gibi davranıyorlar. Kimi vakit bunu istediklerinde, daha doğrusu böyle bir şey kendi kuramlarına uygun düşünce, iktidarın birçok olayın sonucu olduğunu, kimi vakit de başka bir şeyi kanıtlamaları gerektiği vakit, olayları iktidarın yarattığını ileri sürerler. Halkları hangi güç devinime geçiriyor? Uygarlığın tarihçileri adı verilen üçüncü tip tarihçiler, kimi vakit yazarlar ile bayanların olayları yaratan birer neden olduklarını kabul eden evrensel tarihçilerin izinden yürüyerek bu gücü bambaşka bir biçimde ortaya atarlar. Onlara göre bu güç kültürün yani aklın yarattığı düşüncelerdir. Bu bakımdan öncülerinin tarihi genel olarak ele alan tarihçilerin izinden hiç ayrılmıyor uygarlık tarihçileri. Çünkü eğer tarihsel olayların filan filan kişilerin birbirlerine karşı şöyle şöyle davrandıkları için ortaya çıktıkları ileri sürülebilirse, aynı olayların falan falan kişilerin şu şu kitapları yazdıkları için ortaya çıktıkları niçin ileri sürülmesin? Bu tarihçiler her devinimle birlikte ortaya çıkan sayısız belirtiler arasında aklın eyleme dönüşmüş belirtilerini ele alıyorlar. Olayı yaratan nedenin bu olduğunu kanıtlamak için gösterdikleri bütün çabaya karşın, ancak büyük bir hoşgörüyle, aklın eyleme dönüşmüş düşünceleri ve halkların devinimi arasında bir bağ bulunduğu yadsınamaz. Ama insanların eylemlerini yöneten şeyin aklın bu eylemleri olduğunu kabul etmeye hiç olanak yoktur. Çünkü insanların işit olduğu konusunda verilen vaazlardan doğan Fransız devriminin yabanıl cinayetleri ve insanların birbirini sevmesi konusunda öğütlenenlerden ortaya çıkan en kanlı savaş ile en korkunç cezalar bu düşünceyi doğrulamıyor. Ama diyelim ki tarihleri dolduran o kurnazca örülmüş düşünce zincirinin hepsi doğrudur. Diyelim ki uluslar ide adı verilen belirsiz bir güçle yönetiliyor. O zaman bile tarihin özüne değinen soru gene yanıtsız kalıyor. Ya da bu soruya yanıt vermek için tarihi genel olarak ele alan tarihçilerin yaptıkları gibi hükümdarların gücünden söz etmek ve hükümdarlar üzerinde danışmanlar ile başka kişilerin etkisi gibi nedenler ileri sürerek bunlara yeni bir güç, bir düşünce gücü katmak, sonra da genel gücün kitlelerle olan bağlantısını açıklamak gerekir. İktidarın Napolyon'un elinde olduğu ve tarihsel olayın bu yüzden ortaya çıktığı anlaşılabilir bir şeydir. Dahası biraz daha ödün vererek gene Napolyon'un kimi başka etmenlerle birlikte tarihsel olayı ortaya çıkaran bir neden olduğu akla daha uygun görünebilir. Ama Toplumsal Sözleşme adlı kitabın nasıl olup da Fransızları birbirini boğazlamaya sürüklediği, bu yeni gücün ortaya çıkan tarihsel olayla bir neden-sonuç ilişkisi içinde bulunduğu belirtilmeden anlaşılamaz. Şurası kesinlikle kabul edilmelidir. Aynı çağda yaşamış bütün varlıkların arasında bir bağlantı vardır. Bu yüzden insanların akıllarının yarattığı düşüncelerle bu insanların tarih içindeki eylemleri arasında kimi bağıntılar bulunabilir. Tıpkı insanlığın ilerlemesiyle ticaretin, zanaatların, bağ bahçe işletmenin ve istenilen her şeyin arasında bir bağlantı bulunabileceği gibi. Ama uygarlığı inceleyen tarihçiler nasıl oluyor da insan aklının yarattığı eyleme dönüşmüş bu düşünceleri bütün tarihsel devinimlere bir neden olarak görüyor ve bu devinimleri o düşüncelerin dışa vuruluşu olarak kabul ediyorlar. İşte bunu anlamak zordur. Tarihçileri bu sonucu çıkarmaya götüren şey ancak şöyle bir akıl yürütme olabilirdi. 1. Tarihi bilim adamları yazıyorlar. Bu yüzden bütün insanların devinimlerinin temelinde kendi niteliklerinde olan kişilerin eylemlerinin bulunduğunu düşünmek, onlara esenlik veriyor. Nasıl ki böyle bir şeyi düşünmek, tüccarlara, toprak sahiplerine ve erlere de aynı bakımdan doğal ve esenlik verici görünürse, yalnız bunu açıklamazlar çünkü tarihi yazanlar tüccarlar ve erler değildirler. 2. Bu ruhsal değerler, yani kültür, uygarlık, eğitim, bütün bunlar açık seçik olmayan, belirsiz kavramlardır. Bu kavramların etiketi altında her çeşit kuram kolaylıkla, rahatlıkla uygulanabilir ve anlamları daha da belirsiz her çeşit söz kullanılabilir. Ama bu tip tarihlerde sözü edilenlerin gerçek değeri bir yana bırakılsa bile, belki de bu tarihler kimi kişiler ya da kimi amaçlar için gereklidir de, tarihsel olayları genel olarak ele alan bütün tarihlerin giderek daha çok bağlandığı uygarlık tarihlerinde göze çarpan en belirli özellik, çeşitli dinsel, felsefi ve siyasal akımları tarihsel olayların birer nedeni olarak ciddi bir biçimde incelerken, örneğin 1812 seferi gibi bir devinimi gerçek bir tarihsel olayı anlatmak zorunda kaldıkları vakit ellerinde olmayarak iktidarın bir eseri olarak anlamaları, dahası açıktan açığa bu seferin Napolyon'un istencinin bir sonucu olduğunu söylemeleridir. Böylece konu olarak uygarlığı ele alan tarihçiler ellerinde olmayarak kendi düşünceleriyle çelişiyor ya da keşfettikleri bu yeni gücün tarihsel olayı yansıtmadığını anlamanın tek çaresinin sözüm ona yatsıdıkları o iktidar gücünü kabul etmek olduğunu kanıtlamış oluyorlar. Tren gidiyor. Nasıl devinebiliyor diye soruyorlar. Köylünün biri onu devindiren şeytandır diyor. Trenin altındaki tekerler devindiği için katarın yol aldığını ileri sürüyor bir ikincisi. Bir üçüncü köylü ise devinimin rüzgarla savrulan dumandan ortaya çıktığını savunuyor üsteleyerek. Köylüye düşüncesinin tersi kabul ettirilemez. Köylünün böyle bir şeyi kabul edebilmesi için birinin çıkıp şeytan diye bir şeyin var olmadığını ya da başka bir köylünün treni devindirenin şeytan olmayıp Alman kafası olduğunu açıklaması ve kanıtlaması gerekir o köylüye. Ancak o vakit görürler birbirlerine aykırı olan o düşüncelerden ikisinin de doğru olmadığını. Zaten asıl nedenin tekerleklerin devinimi olduğunu üsteleyerek savunan köylü, kendi düşüncesine aykırı düşen bir düşünce ileri sürmüş olur. Çünkü eğer çözümleme yolunu seçmişse, daha da ileri gitmesi ve bu sefer de tekerleklerin niçin devindiğini açıklaması gerekir. Böylece trenin devinimini sağlayan en son neden, yani pistonun içinde sıkışmış buhara varıncaya değin, sırayla bütün nedenleri araştırıp ortaya koymak zorundadır o köylü. Trenin geriye püskürttüğü duman sayesinde devindiğini ileri süren ve bu devinimin sağlanması için tekerleklerinin dönmesinin yeterli bir neden olmayacağını ileri süren köylü ise gözüne çarpan ilk belirtiyi yakalamıştır ancak ve ona sığınmıştır. Oysa trenin devinimini açıklayabilecek biricik şey, görünen devinime eşit bir güç kavramından başka bir şey değildir. Tıpkı bunun gibi, halkların devinimini açıklayabilmek için yararlanılabilecek biricik kavram da, gene o halkların devinimine eşit bir güç kavramıdır. Gel gelelim çeşitli tarihçiler bu kavramı kullanırken birbirlerine büsbütün aykırı ve hiçbir görünen devinime eşit olmayan bir takım güçleri anlamışlardır. Örneğin kimi tarihçiler bunu tıpkı köylünün trenin devinim nedeni olarak şeytanı görmesi gibi doğrudan doğruya kahramanlara özgü bir güç olarak görmektedir. Kimi başka tarihçiler bunu başka etkenlerin, örneğin tekerleğin dönmesi gibi etkenin yarattığı bir güç diye kabul eder. Üçüncü bir grupsa tıpkı rüzgarın savurduğu duman gibi aklın yarattığı bir sonuç diye alır. Tek tek kişilerin tarihleri yazıldığı sürece bu kişiler ister Sezarlar, ister İskenderler, ister Lutherler ya da ister Voltaire'ler olsun, tarih olaya katılmış bütün insanların tarihi olarak kabul edilip o açıdan kaleme alınmadıkça insanlığın eylemleri herkesi aynı amaca doğru sürükleyip zorlayan bir güç kavramının yardımı olmaksızın anlatılamaz. Böyle bir kavramsa tarihçilerin pek iyi bildikleri gibi iktidar olabilir ancak. Bugün ortada bulunan tarihsel malzemeye sahip çıkma olanağını sağlayan biricik yaklaşım işte bu anlayıştır. Tarihsel malzemeyi kullanmanın bir başka yolunu öğrenmemiş olan kimse, tıpkı Buckle'ın yaptığı gibi kullanmak zorundadır bu aracı. İktidar kavramını kullanmanın kaçınılmaz bir şey olduğunu, en iyi biçimde tarihsel olayları genel olarak ele alan tarihçilerle, sözüm ona iktidar kavramını yadsıyan ama her an bu kavramı kullanmaktan geri durmayan uygarlık tarihçilerinin ortaya koyduğu örnek gösteriyor. İnsanlığın sorunlarına karşı olan tutumunda tıpkı piyasada dönen para gibidir. Yani senet ve nakit gibidir tarih bilimi. Biyografik yapıtlarla halkların özel tarihleri de tıpkı senet gibidirler. Kullanılabilir, başka bir şeye çevrilebilir ve böylece kimseye zarar vermeden, dahası yarar sağlayarak elden geçerler ve bu senetlerin karşılığı nedir sorusu ortaya atılıncaya değin hizmet edebilirler. Nasıl oluyor da kahramanların istenci tarihsel olayları ortaya çıkarıyor sorusu bir yana bırakılınca, tarihçilerin yazdıkları tarihler ilginç ve öğretici olur. Şiirsel havaya da bürünür dahası. Ama kolaylıkla ortaya çıkarıldıkları için sayılarının gittikçe çoğalacağı ya da günün birinde onlara karşılık altın istenebileceği düşüncesinden ötürü senetlerden nasıl kuşku duyulursa, bu tip tarihlerin önemi konusunda da ya bunlardan bir alay yazılır da günün birinde ortaya bir adam çıkıp açık yüreklilikle iyi güzel ama Napolyon bütün bunları nasıl bir güçle yaptı sorusunu ortaya atar. Böylece de piyasada elden ele dolaşan bir kağıt parçasını gerçek bir kavramın katıksız altınına çevirmenin olanaksızlığı ortaya çıkarsa diye gene de kuşku uyandırırlar.